Ayrım 24. Kurt Tezgahı, Ken Follett. Sayfa 254. Walden Churchill'i saat 12'de Deniz Bakanlığı'nda gördü. Bakan habere pek sevinmişti. Trakya'yı istiyorlar demek dedi. Tabii Trakya'nın yarısını verebiliriz onlara. Tümünü alsalar kimin umurunda? Ben de öyle düşündüm dedi Walden. Churchill'in tepkisi hoşuna gitmişti. Peki meslektaşlarınız bunu uygun bulacaklar mı? Sanırım bulurlar dedi Churchill. Yemekten sonra Grey'i göreceğim. Akşam yemeğinden sonra da Asquith'i ararım. Ya kabine? Walden kabinenin veto edeceği bir şey için Alex'le didişmek istemiyordu. Yarın sabah onlara açıklayacağım. Walden kalktı. O halde yarın geç saatlerde Norfolk'a gidebilirim. Çok iyi. O lanet olası anarşisti yakaladılar mı? Özel şubeden Basil Thompson'la öğlen yemeğinde buluşacağız. Ondan haber alacağım. Bana da bilgi verin lütfen. Tabii. Bu öneri için de teşekkür ederim. Churchill dalgın dalgın pencereden dışarı baktı. Trakya diye mırıldandı kendi kendine. Adını bile duyan yoktur. Walden onu düşünceleriyle baş başa bırakıp çıktı. Pall Mall'daki kulübüne yürürken pek keyifliydi. Genellikle öğlen yemeklerini evde yerdi ama son günlerde Lydia biraz tuhaflaşmıştı. Bir de yemeğe polis falan getirip karısının canını sıkmak istememişti. Herhalde o da Alex'in durumuna kaygılanıyordu. Kendisi gibi. Genç adam ikisi içinde bir oğul gibiydi. Eğer ona bir şey olursa... Kulübün merdivenlerini çıkıp kapıyı açtı. Şapkasını ve eldivenlerini vestiyere bıraktı. Ne mükemmel bir yaz günü değil mi lordum dedi vestiyer görevlisi. Hava aylardan beri çok güzel gitmişti gerçekten ama bir bozulmaya başladı mı herhalde fırtınalar birbirini izleyecekti. Ağustos'ta gök delinir diye düşündü Walden. Thompson bekliyordu. Göründüğü kadarıyla da durumundan hoşnuttu. Eğer katili yakalamışlarsa ne güzel olur diye geçirdi içinden Walden. El sıkıştılar. Walden oturdu. Garson yemek listesini getirdi. Ne haber diye sordu Walden. Yakaladınız mı? Gibi bir şey dedi Thompson. Walden bunun hayır anlamına geldiğini anladı. Yüreği karardı. Lanet olsun. Garson içki siparişi için geldi. Walden, kokteyl ister misiniz diye sordu Thompson'a. Hayır sağ olun. Walden buna sevindi. Kokteyl iğrenç bir Amerikan alışkanlığıydı. O halde bir bardak şıra. İyi olur lütfen. İki olsun dedi Walden garsona. Walden yemek siparişini verdikten sonra Thompson'a döndü. Bunun ne denli önemli olduğunu biliyorsunuz umarım. Prens Orlov'a görüşmelerim sonuçlanmak üzere. Eğer şu sırada bir suikaste kurban giderse her şey bir anda altüst olur. Bunun sonuçları da ülkemizin güvenliğini bir hayli sarsar. Biliyorum lordum dedi Thompson. Size son gelişmeleri anlatayım. Adamımızın adı Ferris Kışesinski. Soyadının söylenmesi çok zor olacağından isterseniz yalnızca Felix diyelim. 40 yaşında babası bir köy papazı. Tambov eyaletinde doğmuş. St. Petersburg'daki meslektaşım onun hakkında oldukça kalın bir dosya tutuyor. 3 kez tutuklanmış. Yarım düzine cinayetten sorumlu olarak hala aranmakta. Aman tanrım diye mırıldandı Walden. St. Petersburg'daki dostum bu adamın bomba yapmakta uzman olduğunu ve çok müthiş dövüştüğünü ekledi. Thompson soluk aldı. O şişeyi yakalamanız büyük kahramanlıktı doğrusu. Walden zoraki gülümsedi. O anı anımsamak bile istemiyordu. Çorbalarını içerken konuşmadılar. Walden bu kulübü seviyordu. Yemekler evdeki kadar iyi değildi kuşkusuz ama havası oldukça rahatlatıcıydı. Sigara salonundaki koltuklar hem antika hem de son derece rahattı. Garsonlar yaşlı ve telaşsız, duvar kağıtları solmuş, badana soluk renklerle yapılmıştı. Işık olarak hala gaz lambası kullanılıyordu. Buraya gelenlerin çoğu Walden gibi evlerinin cıvıltısından kaçıyorlardı. ''Galiba yakaladık gibi bir şey demiştiniz.'' dedi Walden. ''Daha tamamını anlatmış değilim.'' ''Öyle mi?'' Mayıs ayı sonunda Jubilee sokağında bir anarşist kulübüne gelmiş. Kimse onu tanımıyormuş. O da bir sürü yalan atmış. Çok temkinli bir adam. Hakkı da var tabii. Kendi açısından. Çünkü oradaki anarşistlerden birkaçı benim hesabıma çalışıyor. Casuslarım onun gelişini hemen bana bildirmişlerdi. Fakat o sırada bunun üzerinde hiç durmadım. Çünkü adam zararsız görünüyordu. Kitap yazdığını söylemişti herkese. Sonra bir tabanca çalıp onlarla ilişkisini koparmış. Tabii nereye gittiğini kimseye söylemeden. Doğru. Kurnaz adam. O sırada garson et servisi yapmaya başlamıştı. Thompson nitroglycerin içeriğindeki maddeleri Camden Town'da 4 ayrı eczaneden almış diye devam etti. O bölgede ev ev dolaşıp soruşturduk. Thompson iri bir lokma et attı ağzına. Cork sokağı 19 numarada kalıyormuş. Bridget Callahan adında bir kadının evinde. Ama taşınmış. Evet. Lanet olsun Thompson. Görmüyor musun bu adam sizlerden daha akıllı. Thompson soğuk soğuk baktı, karşılık vermedi. Özür dilerim dedi Walden. Terbiyesizlik ettim. Bu adam sinirlerimi alt üst etti. Thompson devam etti. Bayan Callahan kuşkulu bir tip olduğu için Felix'i evinden attığını söyledi. Neden polise bildirmemiş? Thompson et yemeğini bitirip çatalını bıçağını tabağın içine bıraktı. Gerek görmediğini söylüyor. Biraz kuşkulanıp kadın hakkında bir soruşturma yaptırdım. Kocası İrlandalı asilerden. Eğer dostumuz Felix'in neler yaptığını bilseydi pekala yardımcı bile olabilirdi. Walden Thompson'ın Felix'ten söz ederken dostumuz demesini hiç istemiyordu. Adamın nereye gitmiş olabileceğini bilir mi dersin? Biliyorsa bile söylemiyor ama gideceği yeri kadına söylemiş olacağını hiç sanmam. Önemli olan adamın bu eve dönebileceği. Ev gözetleniyor mu? Gizlice. Adamlarımdan biri kiracı olarak evin bodrum katına yerleşti. Bu arada kimya laboratuvarlarında kullanılan cinsten bir cam çubuk bulmuş. Demek ki Felix nitrogliserini orada lavabonun içinde yapmış. İnsan düşündükçe ürperiyordu. Londra'nın göbeğinde herhangi bir kimse birkaç kimyasal madde alıp lavabo içinde birbirine karıştırarak bir şişe korkunç bir patlayıcı üretebiliyordu. Sonra da cebine koyup West End'deki otel dairesine. Yemekten sonra tatlı geldi. Walden şimdi ne yapacağız diye sordu. Londra'da bütün polis karakollarında Felix'in resmi asılı duruyor. Bütün gün kendini bir eve kapatmazsa er geç dikkatli bir polis memurunun gözüne çarpacaktır. Ama bunun biraz sürmesi olasılığına karşı adamlarım ucuz otelleri, ucuz kiralık odaları didik didik arayıp resmi herkese gösterecekler. Peki ya görünüşünü değiştirirse? Onun gibi biri için çok zor. Pasta getiren garson Thompson'ın anlatımını kesti. Walden yarım şişe şampanya ısmarladı. Thompson devam etti. Boyunu gizleyemez. Rus aksanını da. Yüz çizgileri çok belirgin. Sakal bırakacak zamanı olmadı. Belki değişik giysiler giyip saçlarını kazıtır ya da peruk kullanır. Onun yerinde olsam kendime bir üniforma edinirdim. Ya bir denizci, ya bir uşak, ya da bir rahip gibi. Ama polis memurlarımız bu olasılığı da göz önünde tutuyorlar. Walden'ın içi hala rahat değildi. Felix elini kolunu sallayarak dolaşıyordu. Bu adam en kalın zincirlerle duvara bağlanana dek rahat edemeyecekti. Uluslararası devrimci teröristler arasında Felix'in önde gelen katillerden biri olduğu kesin. Çok da iyi haber alıyor. Prens Orlov'un İngiltere'ye geleceğini öğrenmesi gibi, üstelik son derece akıllı ve kararlı. Bununla birlikte Orlov iyice gizlenmiş durumda. Walden Thompson'ın sözü nereye getireceğini merak ediyordu. Oysa diye devam etti Thompson, siz hala Londra sokaklarında apaçık dolaşıyorsunuz. Neden dolaşmayayım? Felix'in yerinde olsaydım tüm dikkatimi sizin üzerinize verir, Orlov'u bulmak için sizin peşinize takılırdım ya da sizi kaçırıp işkenceyle yerinizi söyletirdim. Walden korkusunu gizleyebilmek için gözlerini kaçırdı. Tek başına bunu nasıl yapabilir? Belki yardımcısı vardır, yanınıza bir koruma görevlisi vermek istiyorum. Walden hayır anlamında kafasını salladı. Bir koruyucum var, Pritchard. Benim için yaşamını tehlikeye atar. Daha önce de yapmıştı.
Silahlı mı?
Hayır. Silah kullanabilir mi? Hem de çok iyi. Afrika'ya büyük av partilerine gittiğim zamanlar o da benimle gelirdi. İşte o zaman yaşamını benim için tehlikeye atmıştı.
O halde yanında bir tabanca bulunsun.
Pekala diye kabul etti Walden. Yarın kır evine gidiyorum. Orada ona verebileceğim bir tabancam var. Yemeğin sonunda Walden bir şeftali, Thompson bir armut yediler. Sonra da kahve içmek için sigara salonuna geçtiler. Walden bir puro yaktı. Eve yürüyerek gideceğim. Sindirime iyi gelir. Bunu sakin bir sesle söylemeye çalışmıştı fakat heyecanı gizlenecek gibi değildi.
Thompson, yürümeseniz daha iyi olur dedi. Arabanızı getirmediniz mi?
Hayır.
Bundan böyle gideceğiniz yere kendi araçlarınızla gitseniz, güvenliğiniz bakımından daha rahat olurdum.
Pekala dedi Walden içeri. Demek biraz yemeğimden kısmam gerekecek.
Bugünlük bir taksiye binin. Hatta belki sizinle gelmem daha iyi olur.
Bu gerçekten gerekli mi?
Şu anda kulüp dışında sizi bekliyor olabilir.
Hangi kulübe gittiğimi nasıl bilecek?
Kim kimdir kitabını açıp bulabilir.
Tabii ya, Walden kafasını salladı. İnsan bir anda böyle şeyleri düşünemiyor.
Thompson saatine baktı. Scotland Yard'a dönmem gerek. Siz de hazırsanız tabii.
Tabii.
Kulüpten çıktılar. Felix'in pusuda beklediği falan yoktu. Walden'ın evine dek taksiyle gittiler. Sonra Thompson arabayla Scotland Yard'a geldi. Walden içeri girdiğinde evde kimseler yok gibiydi. Odasına çıkmaya karar verdi. Pencerenin önünde oturup prosunu bitirdi. Biriyle konuşma gereğini duyuyordu. Saatine baktı. Lydia öğlen uykusundan kalkmış olmalıydı. Her an giyinip çay salonuna inebilirdi. Karısının yatak odasına geçti. Lydia üzerinde sabahlıkla aynanın karşısında oturmaktaydı. Adam akıllı sarsılmış görünüyordu. Hep bu olaylar yüzünden diye düşündü Walden. Ellerini karısının omuzlarına dayayıp aynadaki görüntüsüne baktı. Sonra da eğilip başının tepesini öptü.
Felix Pichesinski.
Ne?
Lydia müthiş korkmuştu. Katilin adı sana bir şey ifade ediyor mu?
Hayır.
Birden tanıdığın gibi geldi de.
Yabancı gelmedi birden.
Basil Thompson adam hakkında epey bilgi toplamış. Tam bir katil, en acımasız cinsinden. St. Petersburg'da rastlamış olman olanaksız değil. Herhalde bu yüzden adam buraya geldiğinde de tanıdığını sanmıştım.
Herhalde bu yüzdendir.
Walden pencereye gidip parka baktı. Dadıların bebekleri hava almak için çıkardıkları saatte. Park patikaları bebek arabalarıyla dolu, banklarda harıl harıl dedikodu yapan kılıksız kadınlardan geçilmiyordu.
Walden o an Lydia'nın Felix'le St. Petersburg'da bir ilişkisi olabileceğini düşündü. Karısının şimdi itiraf etmekten kaçınacağı bir ilişki olabilirdi. Ama bunu düşünmek bile utanç vericiydi, hemen aklından çıkardı.
Thompson Alex'in gizlendiğini anlayınca Felix beni kaçırmaya çalışacağını söylüyor.
Lydia yerinden kalkıp kocasının yanına geldi. Kollarını beline sarıp başını göğsüne dayadı. Hiçbir şey söylemedi.
Walden karısının saçlarını okşadı. Artık her yere kendi arabamla gitmem gerekiyor. Pritchard da tabanca taşıyacak.
Lydia başını kaldırıp kocasının yüzüne baktı. Walden karısının gri gözlerini yaşlı görünce şaşırdı.
''Ne oluyor bize böyle?'' diye sordu Lydia. ''Önce Charlotte gösteriye katılıyor, sonra senin tehdit edilmen. Galiba hepimiz tehlikedeyiz.''
''Yok canım, sen tehlikede değilsin. Charlotte da yalnızca saçmalamış işte, o kadar. Hem ben de son derece iyi korunacağım.''
Walden karısına sarıldı. Üzerindeki ince sabahlıktan bedeninin sıcaklığını hissedebiliyordu. Korse de giymemişti. O an karısıyla sevişmek geldiği içinden daha önce gün ışığında hiç sevişmemişlerdi. Karısını ağzından öptü. Lydia da bedenini onunkine bastırmıştı.
Walden onun da sevişmek istediğini fark etti. Daha önce karısını hiç böyle görmemişti. Kapıya bir göz attı, aklından kilitlemek geçti. Karısına baktı. Lydia da onaylayan bir baş işaretiyle karşılık verdi. Burnunun ucundan bir gözyaşı damlası süzülüyordu. Walden kapıya gitti. O sırada kapı tıklatıldı. ''Lanet olsun'' dedi Walden alçak bir sesle. Lydia hemen kapıyı arkasına dönüp gözünü sildi. Pritchard girdi odaya. ''Bağışlayın lordum, telefonda Basil Thompson İvedi olarak sizi aradı. Felix denen adamın kaldığı yeri bulmuşlar. Eğer baskın sırasında orada bulunmak istiyorsanız, Bay Thompson 3 dakika sonra gelip sizi alacak.''
''Hemen şapkamı ve ceketimi al'' dedi Walden.
10. Bölüm. Felix sabah gazetesini almak için dışarı çıktığında sanki her yer çocuklarla dolmuştu. Bahçede bir grup kız çocuğu dans edip şarkı söylüyor, erkek çocuklarsa eski bir tahta parçasını sopa olarak kullanarak kriket oynuyorlardı. Sokakta biraz daha büyüyecek çocuklar el arabaları sürüyor, kimi de koşuşturuyordu. Felix 13-14 yaşlarında bir kızdan gazetesini aldı. Odasına dönerken merdivenleri tırmanmaya çalışan çıplak bir bebek gördü. Bebek tam dengesini kaybedip sırt üstü düşecekken Felix atılıp çocuğu yakaladı. Tam o sırada kapıda annesi belirdi. Yağlı saçlı, soluk renkli genç bir kadındı. Bir başka çocuğa da gebeydi. Bebeğini kaptı. Felix'e kuşkulu gözlerle baktıktan sonra yeniden odasına girdi. Felix Orlov'un yerini öğrenmek için Charlotte'u nasıl kandıracağını düşündükçe kalın bir duvara çarpmış gibi oluyordu. Olasılıkları bir bir aklından geçirdi, belli etmeden bilgi sızdırabilirdi. Charlotte farkında bile olmayacak biçimde. Ya da Lydia'ya uydurduğu gibi bir masal anlatıp Orlov'un yerini öğrenebilirdi. Bir başka olasılıkla doğrudan Orlov'u öldürmek istediğini söylemekti. Fakat bunları uygulamayı düşünmek bile Felix'in içini sıkıyordu. Ama işin ucunda neler olduğunu aklına getirince bu duygularını saçma buldu. Milyonlarca insanın yaşamını kurtarma fırsatı vardı, hatta Rus devrimini bile başlatabilirdi. İş böyleyken tutmuş egemen sınıftan bir kıza yalan söyleyeceği için kaygılanıyordu. Hem ona zarar verecek de değildi. Yalnızca onu kullanacak, aldatacak, güvenine ihanet edecekti. Öz kızına. Daha yeni tanıdığı öz kızına. Elini oyalamak için kendi yaptığı dinamiti ilkel bir bomba biçiminde çevirmeye başladı. Nitrogliserine bulanmış pamuk artıklarını çatlak bir çini vazo içine yerleştirdi. Nasıl patlatacağı hala bir sorundu. Yalnızca kağıt yakmak yetmeyebilirdi. Pamuğun içine 6 tane kibrit tıkıştırdı. Kibritlerin bir tek kırmızı uçları açıkta kalmıştı. Kibritleri dik durumda yerleştirmek Felix'e bir aydı zor geldi çünkü elleri titriyordu. ''Benim ellerim hiç titremezdi. Ne oluyor bana böyle?'' Bir parça gazete kağıdını burup bir ucunu kibrit başlarının ortasına sokuşturdu. Sonra da pamuklardan oluşan bir iplikle kibrit başlarını birbirlerine bağladı. Düğüm atması çok zor olmuştu. Times gazetesinde bütün uluslararası haberleri okudu. Artık savaş çıkacağını neredeyse kesin gözüyle bakıyordu. Ama artık neredeyse demek yeterli değildi. Orlov gibi hiçbir işe yaramaz aylağı boşu boşuna öldürmek Felix'i hiç mi hiç üzmeyecekti. Ama Charlotte'la olan ilişkisini boş yere yok etmesi. İlişki mi? Ne ilişkisi? Pekala biliyorsun ne ilişkisi olduğunu. Times'ı okumak başını ağrıtmıştı. Yazılar çok ufaktı. Odası da iyi ışık almıyordu. Zaten iğrenç derecede tutucu bir gazeteydi. Böyle gazeteleri hepten yok etmek gerekirdi. Charlotte'u göreceği anı iple çekiyordu. Kapının dışında bir ayak sesi duydu. Az sonra da kapısı tıklatıldı. ''Girin'' dedi Felix boş bulunarak. Tıksıra kapıcı girdi içeri. ''Günaydın.'' ''Günaydın Bay Price. Ne istiyordu bu yaşlı budala şimdi?'' ''Bu nedir?'' diye sordu Price, başıyla masanın üstüne duran bombayı göstererek. ''Kendi yaptığım mum'' dedi Felix, ''aylarca dayanabiliyor. Ne istedin?'' ''Yedek çarşaf ister misiniz?'' diyecektim. ''Çok ucuza bulabilirim.'' ''Hayır, sağ ol'' dedi Felix, ''güle güle.'' ''Hoşça kalın o zaman'' diyen Price odadan çıktı. ''Bombayı saklamış olmam gerekirdi'' diye düşündü Felix. ''Ne oldu bana böyle?'' Price, ''Evet, içeride odasında'' dedi Basil Thompson'a.
Walden'ın midesi kasıldı. Felix'in bulunduğu Kanada binasının köşesinde park etmiş bir polis otomobilindeydiler. Southwark polis karakolu şefi de özel şubeden bir müfettiş de onlarla birlikteydi. Felix'i şimdi yakalayabilirlerse Alex'in güvenliği sağlanmış olurdu. O zaman içim rahatlar diye düşündü Walden. Thompson açıkladı. Bay Price polis karakoluna gelip kuşkulu bir adama oda kiraladığını bildirmiş. Adamın yabancı bir aksanı varmış. Tanınmamak için sakal bırakır gibiymiş. Üstelik pek parası da yokmuş. Ressamımızın çizimine bakıp Felix'i tanıdı. İyi bir iş becerdiniz Bay Price.
Sağ olun efendim.
24. ayrımın sonu. Sayfa 265.